Ayrım 9, sayfa 131. 3. Kış gelmek üzereydi. Annem kaynanası Şanguan Lü'nün mavi satenden çizgileri olan pamuklu ceketini giymeye başlamıştı. Bu ceket aslında Şanguan Lü'nün 60. doğum gününde köyden ziyaretine gelen bir sürü oğlu ve erkek torunları olan 4 yaşlı kadının ona cenazesinde giymesi için diktikleri bir hediyeydi. Ama artık annemin kışlık ceketi olmuştu bile. Annem, istediğim zaman sütünü emebilmem için ceketinin önüne memelerin içinden geçebileceği genişlikte birer delik açmıştı. Beni öfkeden deliye döndüren bu sonbahar mevsiminde annemin memeleri tahriş olmuştu. Papaz Mallory, Çan Kulesi'nden ölüm atlayışını yapmıştı ama büyük felaketler geçip gidiyordu işte. Annemin muhteşem memeleri ise sonsuza kadar yok edilemezliklerini kanıtlamışlardı. Hani sonsuza kadar genç kalan insanlar ya da yeşillikleri hiç bozulmayan ulu çam ağaçları vardır ya, işte öyleydi annemin memeleri de. İnsanların bakışlarından korunmak ve daha da önemlisi kışın sert rüzgarlarından korunup içindeki sütü sıcak tutmak için annem ceketinin öndeki deliklerin üzerine kırmızı kumaş parçaları dikti. Böylece memelerin üzerini yaratıcı bir şekilde kırmızı bir perdeyle kapatmış oldu. Annemin bu buluşu daha sonra iyice yaygınlaşarak bir gelenek haline aldı. Bu perdeli ceketler Dalan kasabasında bugün bile popülerliğini korur. Ama şimdiki modellerin delikleri daha yuvarlaktır. Perde olarak kullanılan kumaşın materyali de daha yumuşaktır ve üzerlerinde renkli çiçek işlemeleri bulunur. Benim kışlık giysimse dayanıklı bir kanvastan kesilmiş geniş bir keseyi andıran içi pamuklu bir cepti. Cebin üzerinde bir büzme ipi ve annemin memelerinin altında bağladığı iki şerit vardı. Annem beni emzireceği zaman karnını içeri çeker ve beni güzelce bu cebin içine yerleştirirdi. Cebin içinde çömelme pozisyonu alıp başımı annemin memelerine yaslardım. Başımı sağa yatırınca sol memesini, sola yatırınca da sağ memesini emerdim. İki tarafı da gerçekten iyi idare edip bundan eşit bir kar elde ediyordum. Gerçekten de bir elim yağda, bir elim baldaydı. Ama bu cep o kadar da mükemmel bir şey değildi. İçinde yeteri kadar yer yoktu. Elim kolum bağlı bir halde meme emerken diğer memeyi de elimle koruyabiliyordum. 8. ablamın meme emme hakkını neredeyse tamamen elinden almıştım. Tam annemin memelerine yaklaştığı anda onu bacaklarımla engelliyordum. Bu zavallı kör kız da ağlayıp duruyordu. O günlerde yulaf lapasıyla hayatta tutunuyordu ve diğer ablalarım bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bu uzun ve yavaş geçen kışta meme emme sürecim panik içinde geçti. Sanki üzerime bir kefen örtülmüştü. Sol memeyi emerken aklım sağdakinde kalıyordu. Sürekli kıllı bir elin aniden ceketin deliklerine girip kısa bir süreliğine de olsa boş kalmış olan diğer memeyi kapıp götüreceğini kuruyordum kafamda. İşte yüreğime sızmış bu kaygının hakimiyetinde durmadan meme değiştiriyordum. Tam sol memeden süt geldiği sırada telaşla sağ memeye dönüyor, sağ memeden süt gelmeye başladığı zamansa hızla soldakine dönüyordum. Annem büyük bir şaşkınlık ve anlamazlık içinde sol memeyi emerken sağdakine takılan gözlerimi izlerken birden aklımdan geçenleri okuyormuş gibi baktı bana. Soğuk ve dolgun dudaklarıyla yüzümü öperken alçak bir sesle "Hintong, altın oğlum benim, canım yavrum, ananın sütü bir tek senindir, onu senden hiç kimse alamaz" diye fısıldadı. Annemin sözleri kaygımı hafifletse de kendimi bir türlü güvende ve huzurlu hissedemiyordum. Çünkü okullu elin hep annemin yanında bir fırsatını kollayarak beklediğini hissediyordum. Karın yağdığı o sabah annem perdeli ceketini giyip beni iç pamukla doldurmuş sıcak cebe koyup sırtına bağladı. Ablalarımı el edip onlara büyük ve kırmızı turpları kilere taşımalarını söyledi. Turpların nereden geldiklerini bilmiyor ve bununla hiç ilgilenmiyordum. Benim ilgimi çeken tek şey turpların şekliydi. Sivri uçları ve alta doğru genişleyen kökleriyle bana memeleri hatırlatıyorlardı. Bundan sonra parlak ve yağlı su kabaklarımla pürüzsüz ve bembeyaz güvercinlerimin yanına büyük ve kırmızı turplar da eklenmiş oldu böylece. Her biri kırmızının farklı bir tonundaydı. Hepsinin farklı bir duruşu ve farklı bir sıcaklığı vardı. Hepsi memeyi andırıyordu. Hepsi farklı bir mevsimde yetişiyor ve her biri farklı bir ruh haline sahip memeleri temsil ediyordu. Hava bir açıyor, bir kapıyordu. Kar taneleri havada bir süzülüyor, bir duruyordu. Ablalarım incecik giysiler giymişti. Kuzeyden esen en ufak bir esinti bile boyunlarını omuzlarının arasına gömmelerine yetiyordu. En büyük ablam turpları sepete koymaktan sorumluydu. İkinci ve üçüncü ablalarım sepeti taşımakla, dört ve beşinci ablalarım ise turpları kilere yığmakla görevlendirilmişti. Altı ve yedinci ablalarım bağımsız bir şekilde hareket edip bazen oraya bazen de buraya yardım ediyorlardı. Sekizinci ablam henüz bir işe koyulacak güçte olmadığından kangın üzerine oturmuş derin düşüncelere dalmıştı. Altıncı ablam kilere her seferinde dört adet turp taşıyordu. Yedinci ablamsa her seferinde iki adet turp taşıyabiliyordu. Sırtında beni taşıyan annem turp yığınları arasında devreye gezerken bir yandan etrafa emirler yağdırıyor, bir yandan kızların hatalarını eleştiriyor, bir yandan da çeşitli ifadelerle içini çekiyordu. Annemin emir vermedeki amacı yapılan işin kalitesini yükseltmekti. Annemin eleştirilerinin amacıysa yapılan işin yönetimini değiştirip turpları bütün kış koparıldıkları ilk günkü gibi sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilmekti. Annemin içini çekmesi ise şu düşüncenin etrafında dönüyordu. Hayat çok zor, tüm gücümüzle çalışmalıyız, kışı ancak böyle geçirebiliriz. Ablalarım annemin emirlerine karşı olumsuz bir tavır takınsalar da yine görevleri yerine getiriyorlardı. Annemin eleştirilerinden hiç hoşnut değillerdi. Annemin iç çekişlerini ise duymazdan gelip hiç orada olmuyorlardı. Bense ablamıza birdenbire nasıl bu kadar çok turbun geldiğini bir türlü çözemedim. Annemin kış için niye bu kadar çok turp depoladığını ise çok zor anlayacaktım. Turp taşıma işi neredeyse bitmek üzereydi. Yerde sadece her biri birbirinden farklı şekilde olsa da her biri yine de memeyi andıran birkaç düzine küçük turp kalmıştı. Annem kilerin ağzında diz çöktü. Eğilip kolunu kilerin içine uzatarak Shangguan Yandi'nin ve Shangguan Pandi'yi dışarı çekti. Annem ablalarımı dışarı çıkarmaya çalışırken annemin sırtında iki kez sarsıldım. Annemin koltuk altı aralığından solgun gün ışığı içinde yana döner bir şekilde süzülen kartanelerini izledim. Sonra annem bir su fıçısı, fıçının içi şimdi pamuk topakları ve tahıl kabuklarıyla doluydu. Alıp kilerin ağzını kapattı. Ablalarım sanki annemin bir sonraki emrini bekler gibi saçağın altındaki duvara dizildiler. Annem, size içi pamukla doldurmuş mantoları nasıl yapacağım ben ah diye içini çekti. Üçüncü ablam, Shangguan Lingdi, dövülmüş pamuk ve kumaşla diye atıldı. Annem, demek öyle ha, ben bunu bilmiyorum. Ben onları satın alacak parayı kastetmiştim. O kadar parayı nereden bulacağız diye karşılık verdi. İkinci ablam Shangguan Zadi, hoşnutsuz bir tavırla, o zaman bizim eşekle katırı satalım dedi. Annem eşekle katırı satınca gelecek sene baharda tarlaları neyle süreceğiz ya diye çıkıştı. Büyük ablam Shangguan Laidi bu konuşmaların başından sonuna kadar sessizliğini korudu. Annem ona bir bakış atınca başını hemen yere eğdi. Annem endişeyle yarın sen ve Zaodi katırı satmak için at pazarına gidiyorsunuz dedi. Beşinci ablam Shangguan Pandi somurtarak katır hala meme emiyor. Niye biraz buğday satmıyoruz ki? Bizde bir sürü var dedi. Annem doğu kanadındaki odaya şöyle bir bakınca odanın kapısının aralandığını gördü. Pencerenin önündeki telden çamaşır ipine misket tüfeği birliği komutanı Shai Yuerling'in çorapları asılmıştı. Çık katır sende diyerek avluya girdi. Benimle aynı yılın, aynı ayının, aynı günü doğmuştu. Benimle aynıydı yani o da erkekti. Ben annemin sırtına sarılı olan cepte pamuklar içinde sadece ayakta durabiliyorken o çoktan annesinin boyuna gelmişti bile. Tamam, konu kapanmıştır, yarın onu satıyoruz dedi annem. Ardından içeri girdi. Arkamızdan biri. Cici anne diye seslendi. Üç gündür ortalıktan kaybolmuş olan Shai Yuerling eşeğini yularından çekerek avlumuza yeniden girdi. Eşeğinin sırtında tepesinden renkli ve çiçekli bir şeylerin göründüğü iki mor bohça yüklüydü. Cici anne diye içten bir şekilde tekrar seslendi. Annem ardına dönüp bu çarpık omuzlu adamın kara ve kuru yüzündeki kaba saba gülümsemeye bakıp sert bir tavırla komutan Shah, sana daha kaç kere söylemem gerek, ben senin cici annen değilim diye karşılık verdi. Shai Yuerling, yorulmak nedir bilmeyen azimli bir gülümsemeyle, hayır cici annem değilsiniz, siz bundan daha fazlasınız. Siz beni görmezden geliyor olabilirsiniz ama ben size büyük bir saygı duyuyorum dedikten sonra iki adamını çağırıp bohçaları eşeğin sırtından indirmelerini ve eşeği kiliseye götürüp ona yem vermelerini söyledi. Annem, eşek denilen o kara şeye nefretle bakıyordu. Ben de eşek denilen o kara şeye nefretle baktım. Eşek burun kanatlarını oynatıp bizim eşeğin batı kanadından gelen kokusunu koklamaya başladı. Shai Yuerling bohçalardan birini açtı, içinden tilki kürkünden bir manto çıkarıp havaya kaldırdı. Manto kar taneleri içinde parılıyordu. Mantonun yaydığı sıcaklık bir metre ötesindeki karları bile eritiyordu. Cici anne dedi Shai Yuerling. Mantoyu anneme iyice yaklaştırıp, cici anne bu sana oğlundan küçük bir hediye olsun. Annem aceleyle kendini geri çekti ama tilki kürkünden mantonun içine sarılmaktan başka çıkar yolu da yoktu. Birden gözlerim karardı. Tilki kürkündeki kötü idrar kokusu ve naftalinin burun delen kokusu beni neredeyse nefessiz bıraktı. Gün ışığını tekrar görünce avlumuzun bir hayvanat bahçesinde döndüğünü fark ettim. Büyük ablam Shangguan Laidi'nin omuzlarında gelincik kürkünden mor bir manto vardı. Boynuna ise gözleri parıldayan bir tilki sarmalanmıştı. İkinci ablam Şanguan Zoedi'nin omuzlarında samur kürkünden sarı bir manto vardı. Üçüncü ablam Şanguan Lingdi'nin omuzlarında ayı postundan siyah bir manto vardı. Dördüncü ablam Şanguan Yandi'nin omuzlarında karaca derisinden koyu sarı bir manto vardı. Beşinci ablam Şanguan Pandi'nin omuzlarında köpek derisinden benekli bir manto vardı. Altıncı ablam Şanguan Niandi'nin omuzlarında kuzu derisinden bir manto vardı. Yedinci ablam Şanguan Kuidi'nin omuzlarında tavşan derisinden beyaz bir manto vardı. Annemin tilki kürkünden mantosu yere uzanıyordu. Annem yüksek sesle, "Hepiniz çıkarın mantoları, çıkarın çabuk!" diye bağırdı. Ablalarım sanki annemin dediklerini duymamış gibiydiler. Başlarını mantolarının sıcacık yakalarında bir o yana bir bu yana çevirip duruyorlardı. Birbirlerinin üzerindeki mantoların kürklerini okşamaya başladılar. Yüzlerindeki ifadelerin hepsinin içine daldıkları bu sıcaklıktan memnun oldukları ve bu memnuniyetin onları sıcak tuttuğu okunuyordu. Annem orada titreyerek durdu ve güçsüz bir sesle, "Hepiniz sağır mı oldunuz?" diye söylendi. Çay Yüeling bohçanın içinde kalan son iki parçayı da çıkarıp o ipek gibi pürüzsüz görünen yumuşaklığı okşayarak üzerinde siyah noktaları olan kahverengi ve kırmızı arası bir renge sahip bir kürktü bu. Anneme heyecanla, "Cici anne, başak kürkü bunlar. Gaoyemin kuzeydoğu bucağının 50 kilometrelik çevresinde sadece bu ikisi vardı. İhtiyar Genk ve oğlu bunları yakalamak için 3 yıl harcamış. Bu erkek başağın kürkü, bu da dişininki. Sizler hiç başak gördünüz mü?" dedi. Bakışlarını kürk mantoları içinde ışıl ışıl parıldayan ablalarıma çevirdi. Ama ablalarımdan çıt bile çıkmadı. Bunun üzerine sanki bir ilkokul öğretmeniymiş de bugünkü konuları yasakla, başaklarmış gibi kendi sorup kendi cevapladı. "Başak, bir kediye benzer ama kediden daha büyüktür. Leopar'a da benzer ama leopardan daha küçüktür. Ağaca tırmanabilir, yüzebilir, 3 metre sıçrayıp ağaçların tepesinde uçan kuşları yakalayabilir. Bu şey çok zeki bir hayvandır. Bu iki başak Gayom'u Kuzeydoğu bucağındaki toplu mezarın çevresinde yaşıyormuş. Onları yakalamak göğe tırmanmaktan çok daha zormuş ama işte sonunda yakalamışlar. Cici anne, bu iki başak kürkü küçük erkek kardeşim Yintong ve küçük kız kardeşim Yuniye'ye hediyem olsun," deyip başak kürklerini annemin koluna bırakıverdi. Sonra yere eğilip yerdeki tilki kürkünden ateş kırmızısı mantoyu aldı. Şöyle bir silkeleyip onu da annemin koluna bıraktı. Ardından insana dokunan bir sesle, "Cici anne, lütfen beni utandırmayın," dedi. O günün akşamı annem odamızın kapısında bir sürgü takıp büyük ablam Şangan Lai diye odaya çağırdı. Annem beni kangın üzerinde yatan Yunu'nun yanına bıraktı. Hemen elimi uzatıp yüzüne dokundum. O da ağlayarak çekilebildiği kadar geri çekilip kangın bir köşesine çekildi. Annem kapının sürgüsüyle o kadar meşguldü ki bizimle hiç ilgilenmiyordu. Büyük ablamın üzerinde gelinlik kürkünden mor mantosu vardı. Tilki kürkünde boynuna atmıştı. İhtiyatlı ama biraz da kibirli bir tavırla kangın önünde dikiliyordu. Annem kangın üstüne çıktı. Başının arkasındaki topuzdan bir saç dokusu çıkarıp fenerin daha çok ışık saçması için fitilin topaklaşmış ucunu aldı. Sonra üstüne başına çek düzen verdi, dik bir şekilde oturup alaycı bir tonla ablama. "Küçük hanım, otur bakalım. Kürk mantomu kirletirim diye çekinme sakın," dedi. Ablamın yüzü kızardı, dudaklarını büzüp kırgın bir tavırla kangın yanındaki taburaya oturdu. Tilki kürkünden atkısı ablamın boynunun üzerinde sinsi çenesini kaldırınca ablamın gözleri parlak yeşil ışıklar saçtı. Avlumuş Sha Yualeng'in dünyası olmuştu. O, doğu kanadındaki odaya yerleştikten sonra avlunun giriş kapısı hiç kapanmaz oldu. O akşam doğu kanadındaki odada diğer günlere nazaran daha büyük bir şamata vardı. Fener ışığının bembeyaz ve parlak ışıkları pencerenin kağıt kaplamalarından dışarı taşıp tüm avluyu apaydınlık yapmıştı. Her taneleri fener ışığının gölgesinde dans ediyorlardı. Avluda bir hareketlenme vardı. İnsanlar sürekli girip çıkıyor, kapı durmadan açılıp kapanmaktan gıcırdıyordu. Hutong'un içinde eşek nallarından çıkan keskin sesler yankılandı. Odanın içinde yükselen kumar oynayan erkek sesleri gittikçe daha da yükselip daha da kabalaşıyordu. 3 şeftali bahçesi lan, 5 korkusuz lider be, 7 erik çiçeği ve 8 at yağ. Adamlar bir içki oyunu oynuyordu işte. Et ve balık kokusu 6 ablamı doğu kanadındaki odanın penceresinin önüne topladı. Hepsinin ağzının suyu akıyordu aç gözlükte. Annem çakmak çakmak parlayan gözlerini büyük ablamın üzerine çevirdi. Ablam da inatla ona bakıyordu. İki bakış çarpışınca ortada mavi kıvılcımlar çıktı. "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu annem. Ablam tilkinin kabarık kuyruğunu okşayarak "Hangi konuda?" diye soruyla cevap verdi. "Bana aptal oynama," dedi annem. "Ama ne dediğini gerçekten anlamadım," diye karşılık verdi ablam. Annem sesine hüzünlü bir ton katıp "Lady, sen 9 kardeşin en büyüsün. Eğer senin başına bir şey gelirse ananın hayatta güvenecek kimsesi kalmaz." dedi. Ablam hızla ayağa kalkıp şimdiye kadar hiç kullanmadığı öfkeli bir tonda. "Ana, benden daha ne istiyorsun? Senin kalbinde sadece Yitonga yer var artık. Bizim kızlarının senin gözünde korkarım ki köpek boku kadar değeri kalmadı." dedi. Annem, "Lady, konuyu dallanıp budaklandırma. Yitong altın olabilir ama sizler de gümüşsünüz. Nasıl köpek boku kadar bile değeriniz olmazmış. Bugün şöyle pencereleri açalım da güneş içeri girsin. Ana kız karşılıklı oturup konuşalım. Şu Şa denilen adam tavuk kümesine yeni yıl kutlaması için gelen bir gelinciktir. İyi niyetli olduğunu sanmıyorum. Kafayı sana takmış." diye karşılık verdi. Ablam başına eğip tilkinin kuyruğunu okşadı. İnci gibi parlak gözyaşlarıyla, "Ana, ben onun gibi bir adama varmak istiyorum." dedi. Annem sanki şimşek çarpmış gibi, "Lady, bu Şa denen adam dışında kiminle evlenirsen evlenebilirsin. Sesimi bile çıkarmam." dedi. "Niye?" diye sordu ablam. "Niyesi seni ilgilendirmez." diye cevap verdi annem. Ablam onun yaşındaki bir kızdan beklenmeyecek öfkeli bir sesle, "Ben Şanguan ailesi için yıllardır it gibi çalışıyorum. Yetti artık." dedi. Ablamın tiz sesi annemi korkudan yerinden hoplattı. Annem ablamın öfkeden kızarmış yüzüne ve tilki kuyruğunu sımsıkı avuçlamış olan ellerine dikkatle baktı. Annemin elinin benim yakınlarımda bir şey arandığını gördüm. Kanga süpürdüğü süpürgeyi eline aldı. Süpürgeyi iyice havaya kaldırıp histerik bir tavırla, "Demek bana karşı çıkıyorsun. Bana karşı çıkmak ha? Seni öldüresiye döven mi ben?" diye haykırdı. Annem Kang'dan aşağı atladı. Süpürge elinde ablama doğru atıldı. Süpürgeyi ablamın kafasına indirecekti. Ablam sadece elini kaldırıp başını korudu. Ne kaçmaya yeltendi ne de anneme karşı koymaya çalıştı. Annemin eli havada bir süre dondu kaldı. Aşağı indiğinde ise artık hiç mecali kalmamıştı. Süpürgeyi elinden atıp ablamın boynuna sarıldı ağlayarak. "Lady, o Şah denilen adamla bizim yolumuz bir değil. Burada oturup canım kızımın kendini bir ateş çukuruna atmasına izleyemem." dedi. Ablam da salya sümük ağlamaya başladı. İkisi de yeterince ağladıktan sonra annem elinin tersiyle ablamın yüzündeki gözyaşlarını silip, "Lady, o Şah denilen adamın peşinden gitmeyeceğine dair söz ver anana." diye ablama yalvardı. Ablam kesin bir tavırla, "Ana, ben kalbimin sesini dinleyeceğim. Bu ev için de hayırlı olacak." dedi. Ablam göz ucuyla Kang'ın üzerinde duran tilki kürkü mantoya ve iki vaşak kürküne baktı. Annem de kesin bir tavırla, "Yarın hepinizin bu mantoları çıkarmasını istiyorum." dedi. "Bizim soğuktan donarak ölmemizi mi istiyorsun?" dedi ablam. "Şu kahrolası adam seyyar bir kürk manto satıcısından başka bir şey değil." dedi anne. Ablam kapının sürgüsünü çekip ardına bile bakmadan odadan çıktı. Annem güçten düşmüş bir halde Kang'ın ucuna oturdu. Göğsünden hırıltılı bir soluk yayıldı. Bu sırada pencerenin önünde Sha Yuelang'ın tereddüt içinde sendeleyen ayak sesleri duyuldu. Dili katılaşmıştı sanki ve ağzı uyuşmuştu. Onun pencereyi hafifçe tıklatıp kontrollü ve yumuşak bir tonla evlilik meselesini açacağından emindim ama akşamdan kalmaydı. Ve alkol merkezi sinir sistemini ele geçirdiğinden yaptığı hareketler yapmak istedikleriyle büyük bir tezat içindeydi. Pencereye öyle sert vurdu ki pencerenin kağıt kaplamaları parçalandı ve içeriye dışarısının soğuk havasıyla onun leş gibi iç kokan nefesi giriverdi. İnsana iğrenç ama aynı zamanda sevimli de gelen o bildik sarhoş sesiyle şöyle nara attı. "Ana." Annem Kang'dan aşağı atladı. Bir an hayrete düştükten sonra tekrar Kang'ın üstüne sıçrayıp beni Kang'ın üzerinde pencerenin yakınında yatmakta olduğum yerden sürükledi. "Ya Yüeleng, ana, Lady ile benim evlilik işini ne zaman hallederiz? Ben biraz sabırsız bir adamım da." dedi. Annem dişlerini sıkarak, "Şa, bir kara kurbağasının kuğu eti yediği nerede görülmüş? Ancak rüyanda görürsün." dedi. "Ne dediniz?" diye sordu Şa Yüeleng. Annem yüksek sesle, "Rüyanda görürsün." diye bağırdı. Birden ayılan Şa Yüeleng daha anlaşılabilir bir sesle, "Cici anne, ben hayatımda bir şey için kimseye böyle yalvarmadım." dedi. "Bana yalvarmanı isteyen yok." dedi annem. Şa Yüeleng sırıtarak, "Cici anne, ben sana Şa Yüeleng'in ne isterse onu yapacağını, ne isterse onu elde edebileceğini gösteririm." dedi. "O zaman önce beni öldürmen gerek." dedi anne. Şa Yüeleng gülerek, "Önünde sonunda kızını alacağım. Müstakbel kayınvalidemi de niye öldüreyim?" dedi. "O zaman kızımla evlenmeyi aklından çıkar. Hiçbir zaman senin olmayacak." dedi annem. Şa Yüeleng gülerek, "O kıymetli kızım büyüdü. Anası onun yerine karar veremez artık. Canım kayınvalideciğim, neler olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. Daha yüvelenk bilerek batıdaki pencerenin önüne gitti. Pencerenin kaplamasında bir delik açtı. Bir avuç şeker dolu olan elini içeri sokup yüksek sesle. Kızlar, şeker buyurun. Şah enişteniz buradayken benimle birlikte hep şeker yiyip baharatlı içecekler içeceksiniz artık diye bağırdı. O gece Şah yüvelenk uyuyamadı. Avluda volta atıp durdu. Arada yüksek sesle öksürüyor, arada ıslık çalıyordu. Islık çalmada o kadar ustaydı ki bir sürü kuşun sesini ıslıkla taklit edebiliyordu. Öksürmek ve ıslık çalmak dışında yüksek perdeden eski opera şarkıları ve şimdi moda olmuş anti-Japon türküleri de söyleyebiliyordu. Bir bakmışsınız karısını ve çocuklarını tanımadığını iddia eden zalim koca Chen Shimei, Kaifeng mahkemesince başının uçurmasını konu alan eski bir arayı söylüyor. Bir bakmışsınız kılıcını kaldırıp bir Japon şeytanının boynuna vuruyordu. Bu hem içkiden hem de aşktan sarhoş olmuş Japonlara karşı direnen kahramanı uzak tutmak için annem kapıya bir sürgü daha taktı. Bu sürgüyü takmak da huzur vermeyince demirci körüğünden elbise dolabına kırık tuğla parçalarından taşınabilecek ne varsa bulduğu her şeyi kapının ardına yığdı. Beni sırtına bağlayıp eline bir satır alarak evin içinde dolanmaya başladı. Doğu kanadındaki odadan batı kanadındakine, batı kanadındakinden doğu kanadındakine gidip geliyordu. Ablalarımın hiçbiri kürk mantolarını çıkarmamıştı. Birbirlerine sarılıp burunlarının ucundan ter damlayarak Şah Yüelang'ın çıkardığı şamatanın içinde horlaya horlaya uyudular. Yedinci ablam Shangguan Kuidi'nin ağız suyu, ikinci ablam Shangguan Zadi'nin samur kürkünden sarı mantosuna damlıyordu. Altıncı ablam Shangguan Niandi, üçüncü ablam Lingdi'nin ayı postundan siyah mantosunun içine kuzu gibi kıvrılmıştı. Şimdi düşünüyorum da annem Şah Yüelang'a karşı açtığı savaşı aslında daha baştan kaybetmişti. Şah Yüelang hayvan kürkleriyle çoktan ablalarımın gönlünü kazanmış ve onları kullanarak evimizin içinde kendine geniş bir cephe inşa etmişti. Çoğunluğunun desteğini kaybeden annem de yalnız bir savaşçı haline gelmişti. Ertesi gün annem beni sırtına alıp uçarcasına 3. Fan amcanın evine gitti. Ona şöyle bir basit açıklamada bulundu. Sun halaya doğumda gösterdiği nezaketin borcunu ödemek için Shangguan Lady'yi Sun halanın dilsiz torunlarından en büyüğüyle, hani şu elindeki kılıçla kargalarla savaşan kahramanla evlendirecekti. Anlaştıkları gün nişanlıkları başlayacak, nişanın ertesi günü çeyiz gönderilecek, çeyiz gönderildikten sonraki gün ise düğün yapılacaktı. Üçüncü Fan amca beyni bulanmış bir şekilde anneme baktı. Anne, amca şimdi ayrıntıya girmeyelim. Çöpçeden Si'nin içkisini ben hazırlatırım dedi. Üçüncü Fan amca, işleri tersinden yapıyorsun ama dedi. Annem, evet farkındayım dedi. Üçüncü Fan amca, peki niye diye sordu. Annem, amca şimdi soru sorulacak zaman değil. Sen dilsiz olana öğlen bizim eve gelip nişan hediyeleri getirmesini söyle yeter dedi. Üçüncü Fan amca, çocuğun nesi var da ne getirsin dedi. Annem, neyi varsa onu getirsin işte dedi. Hemen eve koşturduk. Yolda annemin eli ayağı oynuyordu. İçini korku ve telaş sardı. Annem endişelenmekte çok haklıydı. Avluya girdiğimizde bir grup hayvanın şarkı söyleyip dans ettiğini gördük. Sarı bir samur, siyah bir ayı, bir karaca, benekli bir köpek, bir kuzu ve bir beyaz tavşan. Tek eksik olan mor gelincikti. Mor gelincin boyundaki tilki kürkü doğu kanadındaki odanın içinde bulunan buğday yağının üzerine oturmuş dikkatle misket tüfeği birliğinin komutanına bakıyordu. Komutansa yere oturmuş içine barut koyduğu su kabağını ve misket tüfeğini temizliyordu. Annem Shangguan Laidi'yi buğday yığının üzerinden çekip Shah Yuanang'a buz gibi bir tavırla ''Komutan Shah, kızımın başkasına verilmiş bir sözü var. Siz Japonlara karşı direnen misket tüfeği birliğindekilerin evli bir kadını baştan çıkaracağını sanmıyorum.'' dedi. Shah Yuanang sakin bir tavırla ''Siz öyle diyorsanız.'' diye karşılık verdi. Annem ablamı odadan sürükleyerek çıkardı. Tam öyle olduğunda Sun ailesinin en büyük dilsizi elinde bir yaban tavşanıyla avluya girdi. Üzerinde kendine epey küçük gelen pamuklu bir ceket vardı. Göbeği açıkta kalmıştı ve ceketinin kolları bileklerine kavuşmuyordu. Ceketinin tüm düğmeleri sökülmüştü. Bu yüzden beline kenevirden bir ip bağlamıştı. Anneme başıyla selam verip önünde eğildi. Yüzünde aptal bir gülümseme vardı. Tavşanı iki eliyle uzatıp anneme sundu. Dilsize eşlik eden üçüncü Fan amca şöyle dedi. Shangguan Shuoxi'nin dul karısı. İsteğini yerine getirdim işte. Annem ağzının kenarından hala taze kan damlamakta olan yaban tavşanına bakınca uzun süre olduğu yerde dondu kaldı. Amca, akşama kadar burada kal. O da bir yere ayrılmasın dedi parmağıyla. Dilsizi işaret ederek. Akşama güveçte kırmızı turpla tavşan pişireyim de nişan yemeği yiyelim. Doğu kanadındaki odadan Shanghuan Lady'nin hüngür hüngür ağlama sesleri yükseldi birden. Başlarda küçük bir kız çocuğu gibi ağlıyordu. Naif ama cırtlak bir sesle. Birkaç dakika sonra ağlama sesi içine korkunç ve pis küfürlerin karıştığı kaba ve boğuk bir ses haline geldi. 10 dakika sonra o ağlayan ses kuru bir çığlığa dönüşmüştü. Shanghuan Lady doğu kanadındaki odanın kanganın önündeki pis zemine oturmuştu. O değerli kürkünü unutmuşa benziyordu. Gözlerini bir yere sabitlemişti. Yüzünde gözyaşından eser yoktu. Ağzını kurumuş bir kuyu gibi kocaman açtı. O kuru çığlıklar işte bu kurumuş kuyudan kesintisiz bir şekilde ısrarla çıkmaya devam etti. Ablalarımın altısı hıçkırarak ağlıyordu. Gözlerinden dökülen yaşlı inciler ayı postunun üzerinden yuvarlandı. Karaca derisinin üzerinden sıçradı, sarı somurun kürkünden parıldadı. Kuzu postunu ıslattı, tavşan kürkünü kirletti. Üçüncü Fan amca doğu kanadındaki odanın kapısından içeriye başını uzatınca birden hayalet görmüş gibi oldu. Gözleri pörtledi, dudakları sıyırdı. Hemen geri adım atıp oradan sendeleyerek uzaklaştı. Tun ailesinin en büyük dilsiz torunu bizim evin salonunda ayakta dikilmiş, başını durmadan çevirip merakla etraftaki öteberiye bakıyordu. Yüzündeki aptal sırıtıştan başka kafasında dolaşan akıl almaz karanlık düşüncelerin olduğunu belirten bir ifade, fosilleşmiş bir soğukluk ve uyuşmuş bir hüzün vardı yüzünde. Daha sonra oğlanın yüzünde öfkelendiği zaman tüm yüzünü kaplayan bir korku ifadesi de sezecektim. Annem yaban tavşanın ağzından bir tel geçirip onu giriş kapısının kasasına astı. Annem ablamın korkunç feryatlarını duymazdan geldi. Dilsiz oğlanın yüzündeki garip ifadeyi de görmezden geliyordu. O yol yol paslanmış olan satırını alıp beceriksiz bir şekilde tavşanın derisini yüzmeye başladı. Şah Yüeleng omzunda misket tüfeğiyle doğu kanadındaki odadan çıktı. Annem ardına bakmadan buz gibi bir sesle şöyle dedi. Komutan Şah, büyük kızım bugün nişanlandı. Bu yaban tavşanın nişan hediyesi. Şah Yüeleng gülerek ne değerli bir hediye dedi. Bugün nişan, yarın çeyiz, ertesi gün düğün dedi. Annem tavşanın kafasını keserken sonra ardına dönüp gözlerini Şah Yüeleng'e dikerek düğün yemeğine gelmeyi unutma sakın diye ekledi. Nasıl unuturum dedi Şah Yüeleng. Kesinlikle unutmayacağım. Konuşmasını bitirdikten sonra misket tüfeğini omzuna atıp ıslık çalarak avludan ayrıldı. Annem tavşanın derisini yüzmeye devam ediyordu ama kendini işe vermediği çok belliydi. Tavşanı yine kapıya astı, ardından beni sırtına alıp içeri girdi. Annem yüksek sesle, dayıydı, anne ve çocukları arasında düşmanlık ve şefkat olmadan olmaz. Benden istediğin kadar nefret edebilirsin dedi. Bu kızgın sözlerden sonra kendini bırakıp sessizce ağlamaya başladı. Annem gözyaşları ve histerik titremeler eşliğinde turp kezmeye başladı. Satırın bir taksesiyle turp ikiye ayrıldı. Turpun içi üzerindeki birkaç yeşil noktayı saymazsak bembeyazdı. Satırın ikinci taksesiyle turp dörde ayrıldı. Tak tak tak. Annemin hareketleri gittikçe daha hızlı ve daha abartılı oluyordu. Kesme tahtasının üstü birden turp parçalarıyla doldu. Annem elindeki satırı bir kez daha hızlı bir şekilde yukarı kaldırdı. Ama satırı elinden bırakınca satır aşağı inerken havada yavaş yavaş süzülüp parçalanmış turpların arasına düştü. Odanın içi turpların o buruk acı kokusuyla doldu. Dilsiz oğlan baş parmağını tamam anlamında kaldırarak anneme olan saygısını dile getirdi. Ağzından çıkan bir dizi kısa hortumuyla da baş parmağının anneme göstermiş olduğu saygıyı destekledi. Annem ceketinin yeniyle yaşlı gözlerini silerken artık gidebilirsin dedi ona. Dilsiz oğlan kollarını sallayıp havaya bir tekme savurdu. Annem sesini yükseltip oğlana kendi evinin yönünü işaret ederek git artık gitmeni istiyorum diye haykırdı. Dilsiz oğlan sonunda annemin ne demek istediğini anlayınca bana dönüp yaramaz bir çocuk gibi surat yaptı. Şişkin üst dudağın üzerinde yeşil boyalı bir fırça darbesinden çıkmış gibi duran bıyıkları vardı. Karşımda önce ağaca tırmanan birinin sonra uçan bir kuşun hareketlerini taklit etti. Ardından da sanki avucunda yaralı ve oradan çıkmak isteyen yavru bir kuş varmış gibi bir dizi hareket gösterdi. Sonra da gülümseyerek işaret parmağıyla beni gösterdi. Ardından da kendi kalbini işaret etti. Annem oğluna bir kez daha kendi evinin yönünü işaret etti. Bir an dondu kaldı. Sonra anladığını bildiren bir ifadeyle başını salladı. Dilsiz ardından annemin önünde diz çöküp anneme, annem bu sırada yana kayınca kesme tahtasının üzerindeki doğranmış turp parçalarına secde etti. En sonunda ayağa kalkıp gururla evinin yolunu tuttu. Gün içinde çok yorulan annem gece derin bir uykuya daldı. Sabah uyandığında avludaki çınar, sedir ve kayısı ağaçlarına ağaçlar sanki tuhaf egzotik meyveler vermiş gibi asıl duran yaban tavşanlarını gördü. Annem kapı kasasına tutunup yavaş yavaş kapının eşiğine oturdu. 18 yaşındaki Shanghuan Lady, üzerinde gelincik kürkünden mor mantosu ve boynunda kırmızı tilki kürküyle kara kaçan ve misket tüfeği birliğinin komutanı Sha Yueneng'le birlikte eşekleri de alarak kaçmıştı. O ağaçlarda asılı duran yaban tavşanları Sha Yueneng'in anneme nişan hediyesiydi. Aynı zamanda Sha Yueneng'in anneme karşı olan küstahlığını da temsil ediyorlardı. Ablamın kaçış planına 2, 3 ve 4. ablalarım da yardım etmişti. Olay gece yarısı geçtikten sonra gerçekleşti. Annem yorgunluktan horul horul horluyordu. 5, 6 ve 7. ablalarım da çoktan uykular diyarını boylamıştı. 2. ablam yataktan kalkıp yalın ayak ve el yordamıyla annemin kapının ardına yığdığı ötebiliği uzaklaştırdı. Ardından da 3. ablamla 4. ablam iki kanatlı kapıyı açtılar. O gün akşamı Sha Yueneng kapının menteşelerini tüfeğini temizlediği yağla yağlamış olduğu için kapılar tek bir gıcırtı bile çıkarmadan açıldı. Kızlar gece yarısının soğuk ay ışığı altında birbirlerine sarılıp vedalaştılar. Sha Yueneng ağaç dallarındaki tavşanlara bakıp kıs kıs güldü. 3. gün geldi çattı. Bugün dilsiz olan ablamın düğün günüydü. Annem kangın üzerine sessizce oturmuş sökükleri dikiyordu. Öğleye doğru artık yerinde duramayan sabırsız olan çıka geldi. Bazı el kol hareketleri yapıp yüzünü çeşitli şekillere sokarak annemi karısını almaya geldiğini hatırlattı. Annem kanktan aşağı inip avluya çıktı. Doğu kanadındaki odayı ve hala ağaçların üzerinde asılı duran ve şimdi soğuktan çoktan taş gibi sertleşmiş olan donmuş yaban tavşanlarını işaret etti. Annem hiçbir şey söylemese de dilsiz olan onun ne demek istediğini tamamen anladı. Akşam karanlığı bastırdığında kangın üzerinde ailecek turp ve buğday unu lapası yiyorduk. Birden kapının ta dağlardan duyulabilecek bir gürültüyle vurulduğunu duydum. Batı kanadındaki odaya Shanghuan Lü'yü beslemek için gitmiş olan ikinci ablamın nefes nefese içeri dalıp ''Ana kötü haber, dilsiz kardeşler geldi, yanlarında da köpekleri var.'' dedi. Ablalarım hemen paniğe kapıldılar. Annem bir deriman taşı gibi sessizce oturuyordu. Elindeki kaşıkla 8. ablam Yunü'yü besliyordu. Sonra kendi ağzına bir turp dilimi atıp kütür kütür yedi. Hamile bir tavşan kadar sakin görünüyordu. Kapının dışındaki hengame birden kesildi. Bir pipa içimi kadar süren bir sürede yüzleri kırmızı kırmızı parlayan 3 kara gölge belirdi avlumuzda. 3 kara gölge bizim avlunun diğerlerine göre daha alçak olan güney duvarın üstünden içeri atladı. Tun ailesinin 3 dilsiz kardeşiydi bunlar. Onların ardından üzerlerine sanki domuz yağı sürülmüş gibi parlayan 3 kara köpek de avluya girdi. Köpekler sanki 3 siyah gökkuşağıymışçasına duvarın üzerinden süzülüp hiç ses çıkarmadan avluya atladılar. Dilsiz çocuklar ve köpekleri koyu kırmızı alakça karanlıkta bir an heykel gibi hareketsiz kaldılar. En büyüğün elinde soğuk soğuk parlayan Myanmar yapımı bir kılıç vardı. İkincisinin belinde çelikten mavi bir av bıçağı asılıydı. Üçüncüsünde ise uzun ama kısa saplı paslı bir kılıç vardı. Hepsinin omuzunda sanki uzak bir yere gideceklermiş gibi üzerinde beyaz çiçeklerin olduğu küçük mavi pamuklu bohçalar vardı. Ablalarım korkudan nefeslerini tutmuşlardı. Annem ise onların aksine vurdum duymaz bir tavırla höpürdede höpürdede lapayı kaşıklıyordu. Birden en büyük dilsiz kükreyiverdi. Ardından diğer ikisi ve köpekler de ona katıldı. Oğlanların ve köpeklerin ağzından çıkan tükürükler akşam karanlığında küçük böcekler gibi parlayıp havada süzülerek dans etti. Sonra kılıç ve bıçaklarıyla o gün buğday tarlalarındaki cenaze töreninde kargalarla giriştikleri büyük mücadeleyi çağrıştıran bir gösteri yaptılar. O erken kış alacakaranlığında av köpeği çevikliğinde olan 3 oğlan ellerinde ışıl ışıl parlayan kılıç ve bıçaklarıyla sıçrayabildikleri kadar yukarı sıçrayıp ağaç dallarına asılı olan yaban tavşanlarını avluya düşürdüler. Köpekleri heyecanla kükreyip koca kafalarını sallayarak parçalanmış tavşan leşlerine atıldılar. Ardından uçan daireler gibi birden kayboldular. Oğlanlar işlerini bitirdiklerinde yüzlerinden, hallerinden gayet memnun oldukları okunuyordu. Parçalanmış yaban tavşanı leşleri bizim avlunun her yerine dağılmıştı. Birkaç yalnız tavşan kafası ağaçların dallarında sanki toplanırken unutulmuş ve rüzgarda kuruyup kalmış meyveler gibi asılı duruyorlardı. Dilsiz oğlanlar köpekleriyle birlikte avluda birkaç sefer tur attıktan sonra geldikleri gibi duvarın üzerinden kayan kırlangıçlar gibi alacakaranlığın içinde kayboldular. Annem elinde lapa kasesiyle hafiften gülümsedi. Bu kendine özgü gülümseme zihnimizin derinliklerine kazındı. Ayrım sonu sayfa 150.